9. İsviçreli Reformcu. Kilisenin yeniden yapılandırılması için araçların seçiminde ilk kurulduğu zaman uygulanan ilahi tasarı tekrar görülür. Göksel öğretmen, dünyanın büyük adamlarının, namlı ve zenginlerin yanından geçti. Bu kişiler halkın önderleri olarak övgü ve itibar görmeye alışkındılar. Övünç kaynağı olan üstünlükleriyle o kadar çok gurur ve özgüven duyuyorlardı ki, insan kardeşleriyle duygudaşlıkta bulunamıyor, alçak gönüllü Nasıralı adamla işbirliği yapamıyorlardı. Çağrı eğitimsizlere, celil eli cefakar balıkçılara yapıldı. Ardımdan gelin, sizleri insan tutan balıkçılar yapacağım. Matta 4. bölüm 19. ayet. Bu öğrenciler alçak gönüllü ve eğitilebilir kişilerdi. Kendi zamanlarının sahte öğretilerinden ne kadar az etkilendilerse, Mesih onları kendi hizmeti için o kadar başarıyla eğitebilir ve yetiştirebilirdi. Büyük reform zamanında da böyle oldu. Önde gelen reformcular, alçak gönüllü yaşam süren adamlardı. Kendi zamanlarında rütbenin verdiği gururdan ve bağnazlıkla rahipliğin etkisinden en uzak olan kişiler arasındaydılar. Allah'ın tasarısı, muazzam sonuçlar elde etmek için sıradan araçlar kullanmaktır. Böylece şan ve şeref insanlara değil, kendisini hoşnut edeni, hem istemeleri hem de yapmaları için onlarda etkin olan Tanrı'ya verilir. Luther'in Saksonya'daki bir madencinin kulübesinde doğmasından birkaç hafta sonra, bir çobanın Alplerdeki küçük evinde Ulrich Zwingli dünyaya geldi. Zwingli'nin çocukluğunda bulunduğu ortam ve ilk eğitimi, onu gelecekteki görevine hazırlamak için uygundu. Doğanın zenginliği, görkemi ve muhteşem güzelliği içinde yetişen Zwingli'nin zihni, küçüklüğünden beri Allah'ın yüceliği, kudreti ve görkeminden derinden etkilenmişti. Memleketi olan dağlarda gerçekleşmiş olan kahramanlık tarihi genç tutkularını ateşliyordu. Ayrıca dindar büyük annesinin yanında onun kilisesinin efsanelerinden ve geleneklerinden azar azar toparladığı birkaç değerli kutsal kitap öyküsünü dinlemişti. Ataların ve peygamberlerin Filist çayırlarında sürülerini güderken meleklerin seslendiği çobanların, Betlehem'de doğan bebeğin ve Golgota'da ölen adamın muhteşem öykülerini büyük bir hevesle dinlemişti. Hans Luther gibi Zwingli'nin babası da oğlunun eğitim görmesini arzu ediyordu. Bu nedenle çocuk doğup büyüdüğü vadiden erken yaşta gönderildi. Zihni hızla gelişiyordu. Çok geçmeden ona eğitim verecek yetkinliğe sahip öğretmenleri bulmak sorun haline geldi. 13 yaşındayken o günlerde İsviçre'nin en seçkin okulunun bulunduğu Bern'e gitti. Ne var ki burada parlak geleceğini bozabilecek bir tehlike baş gösterdi. Keşişler kararlı çabalarla onu bir manastıra çekmeye çalıştılar. Dominikan ve Fransiskan keşişler genel beğeni kazanmak için rekabet halindeydiler. Bunu kiliselerinin gösterişli süsleri, görkemli törenleri ve ünlü kutsal emanetlerle mucizevi ikonların cazibesiyle sağlamaya çalışıyorlardı. Berlinli Dominikanlar bu yetenekli genç öğrenciyi kazanabilirse hem kazanç hem de itibar sağlayacaklarını görmüşlerdi. Son derece genç oluşu, konuşmacılığa ve yazarlığa karşı doğal yeteneği ve müzikle şiirdeki dehası insanları kendi ibadetlerine çekmek ve böylece mezheplerinin gelirlerini arttırmak için tüm debdebe ve gösterişlerinden daha etkili olacaktı. Hile ve yağcılıkla Zwingli'yi kendi manastırlarına girmeye ikna etmeye çalıştılar. Luther henüz öğrenciyken kendisini bir manastır hücresine kapatmıştı. Allah'ın takdiriyle özgür kalmış olmasa dünya onu hiç tanıyamayacaktı. Zwingli'nin aynı tehlikeyle karşılaşmasına izin verilmedi. Babası ilahi takdir sayesinde keşişlerin tasarılarından haberdar olmuştu. Oğlunun keşişlerin aylak ve değersiz yaşam tarzlarını izlemesine izin vermeye hiç niyeti yoktu. Gelecekte göstereceği yararlılığın tehlikeye düştüğünü görerek vakit geçirmeden evine dönmesini istedi. Genç adam bu isteğe itaat etti. Fakat doğup büyüdüğü vadi onu artık tatmin etmeyecekti. Çok geçmeden çalışmalarına tekrar başladı ve bir süre sonra Basel'e gitti. Zwingli, Allah'ın karşılıksız lütfuna ilişkin müjdeyi ilk burada duydu. Kadim dilleri öğreten Wittenbach adındaki bir öğretmen, Grekçe ve İbranice çalışmaları sırasında kutsal yazılara ulaşmış, böylece bu ilahi ışığın huzmeleri eğitim verdiği öğrencilerin zihinlerine de tutulmuştu. Eğitimcilerin ve filozofların öğrettiği kuramlardan daha kadim ve sonsuz derecede daha değerli bir hakikat olduğunu bildirdi. Bu kadim hakikat, Mesih'in ölümünün günahkarın kurtuluşu için tek fidye olmasıydı. Zwingli için bu sözler, şafağın sökmeye başladığını gösteren günün ilk ışıklarıydı. Zwingli çok geçmeden, Basel'den hayatının işine başlamak üzere çağrıldı. İlk çalışma alanı Alpler'deki bir bölgeydi. Memleketi olan vadiden uzak değildi. Rahip olarak atandıktan sonra, reformcu dostlarından birinin sözleriyle, kendisini tüm canıyla ilahi hakikati aramaya adadı. Zira Mesih'in sürüsünü emanet alan kişinin ne kadar bilgili olması gerektiğini çok iyi biliyordu. Wiley, 8. kitap, 5. bölüm. Kutsal yazıları araştırdıkça, onlarda yer alan hakikatlerle Roma'nın sapkınlıkları arasındaki zıtlık gözüne daha net göründü. Kutsal kitapta Allah'ın sözü tek yeterli ve yanılmaz yasa olarak boyun eğdi. Onun kendisini yorumlaması gerektiğini gördü. Ön yargıya dayalı bir kuramı ya da öğretiyi desteklemek için kutsal yazıları açıklamaya cüret etmedi. Bunun yerine kutsal kitabın doğrudan ve açık öğretilerini öğrenmeyi vazifesi bildi. Onun anlamını tam doğru şekilde kavrayabilmek için bulabildiği her yardımdan faydalanmaya çalıştı ve samimiyetle ve duayla araştıran herkese bu anlamı açıklayacağını söylediği kutsal ruhun yardımını diledi. Zwingli, kutsal yazılar insandan değil, Allah'tan kaynaklanmaktadır, dedi. Aydınlatan o Allah da bu sözlerin kendisinden kaynaklandığını anlamanı sağlayacaktır. Allah'ın sözü hata yapmaz, parlaktır. Kendi kendisini öğretir, kendi kendisini açıklar. Kişiyi tüm kurtuluş ve lütufla aydınlatır. Onu Allah'ta teselli eder ve kendisini kaybetsin, hatta kendisinden feragat ederek Allah'ı kucaklasın diye gururunu kırar. Bu sözlerin gerçekliğini Zwingli bizzat kanıtladı. Daha sonra o zamanki deneyimiyle ilgili olarak şunları yazdı. Kendimi tamamen kutsal yazılara adadığım zaman felsefe ve ilahiyat, skolastik bana sürekli olarak tartışmalar ilham etti. En sonunda şu düşünceye geldim. Tüm bunları bir yana bırakmalı ve Allah'ın demek istediğini onun kendi yalın sözünden öğrenmelisin. O zaman Allah'tan onun ışığını istemeye başladım ve kutsal yazılar bana çok daha kolay gelmeye başladı. A.G.E. 8. kitap 6. bölüm. Zwingli duyurduğu öğretiyi Luther'den almamıştı. Bu Mesih'in öğretisiydi. İsviçreli reformcu Luther Mesih'i vaaz ediyorsa, dedi, benim yaptığımı yapıyor demektir. Onun Mesih'e getirdiği insanların sayısı benim yönlendirdiklerimden daha fazla. Fakat bunun önemi yok. Askeri olduğum Mesih'in adından başka bir adı taşımayacağım. Benim tek amirim O'dur. Ne ben Luther'e ne de Luther bana tek bir söz yazmış değiliz. Peki neden? Her ikimizin de aramızda gizli bir anlaşma olmadan Mesih'in öğretisini böyle bir birlik içinde duyurmamız, Allah'ın ruhunun kendisiyle ne kadar tutarlı olduğunun göstergesidir. Dabuin 8. kitap 9. bölüm. Zwingli 1516 yılında Einsiedeln'deki bir manastırda vaiz olmaya davet edildi. Burada Roma'nın yozlaşmalarını daha yakından görecek ve bir reformcu olarak memleketi Alplerin çok ötesine uzanan bir etki sağlayacaktı. Einsiedeln'in başlıca cazibe kaynaklarından biri, mucizeler yapma gücü olduğu söylenen bir bakire Meryem heykeliydi. Manastırın girişinde şu sözlerin yazılı olduğu bir kitabe vardı. Burada günahlarımızın tümünü bağışlatabilirsiniz. A.G.E. 8. kitap 5. bölüm. Hacılar her mevsim bakire Meryem sunağına başvuruyorlardı. Ancak sunağın kutsandığı yıllık büyük bayramda İsviçre'nin dört bir yanından hatta Fransa'yla Almanya'dan büyük kalabalıklar akın ediyordu. Bu görüntüden muzdarip olan Zwingli, batıl inançlara köle olmuş, bu kimselere müjde aracılığıyla özgürlüğü duyurma fırsatını kaçırmadı. "Sanmayın ki," dedi, "Allah'ın varlığı, yaratılışın başka bir yerinden çok bu tapınaktadır. Yaşadığınız ülke neresi olursa olsun, Allah sizin çevrenizdedir ve sizi işitir. Yararsız işler, uzun hac yolculukları, sunular, ikonalar, bakire Meryem'e ya da azizlere edilen dualar size Allah'ın lütfunu sağlayabilir mi? Dualarımızı meydana getiren çok sayıda sözün ne yararı var? Parlak keşiş cübbelerinin, pürüzsüz tıraş edilmiş başların, uzun ve saçaklı giysilerin ya da altın işlemeli terliklerin ne faydası var? Allah kalbe bakar. Bizim kalplerimizse ondan çok uzakta. Bir kez çarmıhın üzerinde sunulan Mesih, dedi, İmanlıların günahlarını sonsuza dek tazmin eden kurbanlıktır. A.G.E. 8. kitap 5. bölüm. Dinleyicilerin pek çoğu için bu öğretiler kabul edilemezdi. Zahmetli yolculuklarının boşa çıktığını duymak, acı bir hayal kırıklığına uğramalarına neden oldu. Kendilerine Mesih aracılığıyla karşılıksız olarak sunulan affı kavrayamıyorlardı. Roma'nın kendileri için çizdiği göğe giden eski yoldan memnundular. Daha iyi bir yolu arayışın meydana getireceği şaşkınlıktan kaçındılar. Kurtuluşlarını rahiplere ve papaya emanet etmek onlar için kalp parlaklığını aramaktan daha kolaydı. Ancak başka bir grup Mesih'in aracılığıyla kurtuluş müjdesini memnuniyetle kabul etti. Roma'nın buyurduğu eylemler cana huzur getirmiyordu. Onlarsa imanla kurtarıcının günahları bağışlatan kanını kabul ettiler. Bu kişiler evlerine dönerek aldıkları değerli ışığı başkalarına da gösterdiler. Böylece gerçek köyden köye, kasabadan kasabaya taşındı ve bakire Meryem sunağının hacıları büyük ölçüde azaldı. Sunularda da düşüş meydana geldi. Dolayısıyla Zwingli'nin bunlardan alınan maaşı da azaldı. Fakat o, bağnazlığın ve batıl inançların gücünün kırıldığını gördükçe bundan yalnızca sevinç duyuyordu. Kilise yetkilileri Zwingli'nin yapmakta olduğu işi görmeyecek kadar kör değillerdi. Fakat başlangıçta kendilerini tutarak müdahale etmediler. Onu hala kendi davalarına bağlamayı umuyorlardı. Gururunu okşayarak onu kazanmaya çalıştılar. Bu esnada gerçek insanların kalplerinde yer ediniyordu. Zwingli'nin ANCDEL'deki çalışmaları onu çok yakında gireceği daha büyük bir alana hazırlıyordu. Burada 3 yıl geçirdikten sonra Zürih'teki katedralin vaizliği görevine çağrıldı. O günlerde burası İsviçre Konfederasyonu'nun en önemli kentiydi. Burada bırakılan etki pek çok yerde hissedilecekti. Ancak onu Zürih'e davet eden rahipler her türlü yeniliği engelleme konusunda oldukça gayretliydiler. Bu amaçla kendisine görevlerini saydılar. Rahipler Meclisi'nin gelirini en ufak bir bağışı bile gözden kaçırmadan toplamak için elinden gelen gayreti göstereceksin dediler. Hem kürsüde hem de günah çıkarma hücresinde imanlıları tüm ondalıklarını ve borçlarını ödemeye, ayrıca kiliseye olan sevgilerini sunularıyla göstermeye teşvik edeceksin. Hastalardan, aşağı Rabbani ayininden ve genel olarak tüm kilise ibadetlerinden toplanan parayı arttırmaya büyük özen göstereceksin. Talimatları verenler, ayinlerin icraatı, vaaz ve topluluğun gözetimine gelince diye eklediler. Bunlar da vaizin görevleridir. Ancak bu işlerde bilhassa vaaz için kendi yerine bir vekil görevlendirebilirsin. Ayinleri yalnızca önemli kişilere, sadece özellikle istenildiği zaman icra edebilirsin. Bunu kişiler arasında ayrım gözetmeden yapman yasaktır. AGE 8. kitap 6. bölüm. Zwingli bu talimatı sessizce dinledi ve yanıt olarak böyle önemli bir vazifeye çağrılma şerefi için minnettarlığını ifade ettikten sonra uygulamayı düşündüğü yöntemi açıkladı. Mesih'in yaşamı dedi. Çok uzun zamandan beri insanlardan gizleniyor. Matta'nın müjdesini tamamen vaaz ederek yalnızca kutsal yazıların pınarlarından derinlemesini araştırarak alacağım. Bölümleri diğer bölümlerle kıyaslayacağım. Sürekli ve samimiyetle dua ederek anlayış dileyeceğim. Hizmetimi Allah'ın yüceltilmesine, onun biricik oğlunun övülmesine, canların gerçek kurtuluşuna ve gerçek imanda geliştirilmelerine adayacağım. AGE 8. kitap 6. bölüm. Bazı rahipler tasarısını tasvip etmeyerek onu caydırmaya çalışsalar da Zwingli sözüne sadık kaldı. Yeni bir yöntem değil. Kilisenin daha pak olan ilk zamanlarında faydalandığı yöntemi ortaya koyacağını ifade etti. Öğrettiği gerçeklere hali hazırda ilgi uyanmıştı. İnsanlar vaazını dinlemek için büyük kalabalıklar halinde akın ediyorlardı. Çoktandır ibadetlere katılmayan pek çok kişi dinleyiciler arasındaydı. Hizmetine müjdeleri açıp dinleyicilerine Mesih'in yaşamının, öğretilerinin ve ölümünün ilhamla yazılmış anlatımını okuyup açıklayarak başladı. ANCDEL'de olduğu gibi burada da Allah'ın sözünü tek yanılmaz yetki kaynağı, Mesih'in ölümünü de tek mükemmel kurban olarak sundu. "Sizi Mesih'e yönlendirmeyi arzu ediyorum," dedi. "Gerçek kurtuluş kaynağı olan Mesih'e." AGE 8. kitap 6. bölüm. Vaizin çevresine devlet adamlarından alimlere, esnaftan köylülere kadar her sınıftan insanlar toplandı. Sözlerini büyük bir ilgiyle dinliyorlardı. Ücretsiz kurtuluş teklifini ilan etmekle kalmıyor, aynı zamanda kendi çağının kötülüklerini ve yozlaşmalarını korkusuzca eleştiriyordu. Pek çok kişi katedralden Allah'a hamd ederek çıktı. "Bu adam," diyorlardı, "hakikatin bir vaizi. Bizi bu Mısır karanlığından çıkaracak olan Musa'mız olacak." AGE 8. kitap 6. bölüm. Ancak başlangıçta çalışmaları büyük bir heyecanla karşılansa da bir süre sonra muhalefet baş gösterdi. Keşişler kendilerini onun işini engellemeye ve öğretilerini kınamaya adadılar. Pek çoğu alay ederek, küçümseyerek ona saldırdı. Diğerleri ise küstahlıkta bulunarak tehditlere başvurdular. Fakat Zwingli bunların tümüne sabırla göğüs gererek şöyle dedi: "Kötüleri İsa Mesih'e kazanmak istiyorsak pek çok şeye göz yummalıyız." AGE 8. kitap 6. bölüm. Bu sıralarda reform işini ilerletecek olan yeni bir aracı ortaya çıktı. Basel'deki yenilenen imana sahip dostlardan biri, Luther'in kitaplarının satışının ışığı yazmak için güçlü bir araç olabileceğini söyleyerek bu yazılardan bazılarıyla birlikte Zürih'e Lucian'ı gönderdi. Zwingli'ye şunları yazdı: "Bu adamın yeterli sağgörüye ve yeteneğe sahip olup olmadığını kontrol et. Sahipse Luther'in eserlerini, bilhassa da ruhban sınıfından olmayanlar için yazdığı Rabbin duası şerhini İsviçre'de kentten kente, kasabadan kasabaya, köyden köye, hatta evden eve götürmesini sağla. Bunlar ne kadar çok tanınırlarsa o kadar çok alıcı bulacaklardır." AGE 8. kitap 3. bölüm. Ayrıca ışık bir giriş kapısı buldu. Allah'ın cehaletin ve batıl inançların zincirlerini kırmaya hazırlandığı sırada şeytan da tüm gücüyle insanları karanlıkla kuşatarak zincirlerini daha da sıkı bağlamaya çalışır. Çeşitli ülkelerde insanlara Mesih'in kanı aracılığıyla affı ve aklanmayı sunan insanlar ortaya çıkarken, Roma'da yenilenen bir enerjiyle Hristiyan aleminde para karşılığı af pazarını yeniden açmaya hazırlanıyordu. Her günahın bir ücreti vardı ve kilisenin kasasının dolu tutulması kaydıyla insanlara suç işlemek için ruhsat veriliyordu. Böylece biri para karşılığı günahlarından bağışlanma, diğeri ise Mesih aracılığıyla af sunan iki akım gelişiyordu. Roma günah işleme ruhsatı veriyor ve bunu gelir kaynağı haline getiriyordu. Reformcularsa günahı kınıyor, bağışlıyor ve kurtarıcı olan Mesih'e dikkat çekiyorlardı. Almanya'da endülcansların satışı Dominikan keşişlere verilmişti ve ahlaksız Tetzel tarafından yürütülüyordu. İsviçre'de bu ticaret Fransiskanların eline teslim edilmişti. Başındaysa İtalyan bir keşiş olan Samson vardı. Samson, Almanya ve İsviçre'den papalık hazinesini dolduracak muazzam miktarlar toplayarak kiliseye hali hazırda büyük hizmette bulunmuştu. Bu kez yine İsviçre'yi gezerek büyük kalabalıkları etkiliyor, fakir köylülerin kıt kanaat geçim kaynaklarını yağmalıyor, zenginlerden de pahalı armağanlar koparıyordu. Ancak reformun etkisi ticareti durdurmasa dahi azaltarak şimdiden kendisini hissettirmeye başlamıştı. Samson İsviçre'ye girdikten kısa bir süre sonra mallarıyla birlikte komşu bir kasabaya geldiğinde Zwingli halen Einsiedeln'de bulunuyordu. Reformcuya onun çalışması haber verildiğinde hemen kendisine karşı çıkmak için işe koyuldu. İkisi hiç karşılaşmadılar. Fakat Zwingli keşişin iddialarını öyle başarılı bir şekilde ifşa etti ki adam oradan ayrılarak başka bölgelere gitmek zorunda kaldı. Zürih'te Zwingli af satıcılarına karşı gayretle vaaz ediyordu. Samson kente yaklaştığında kendisini konseyin habercisi karşılayarak yola devam etmesinin beklendiğini ima etti. Sonunda hileyle kente girmeyi başardı. Ancak tek bir af belgesi bile satamadan geri gönderildi. Çok geçmeden de İsviçre'yi terk etti. 1519 yılında İsviçre'yi kasıp kavuran vebanın diğer adıyla Büyük Ölüm'ün ortaya çıkması reforma büyük bir hız kazandırdı. İnsanlar bu şekilde yıkıcılığıyla karşı karşıya kaldıklarında pek çoğu son zamanlarında aldıkları af belgelerinin ne kadar boş ve değersiz olduğunu anladı. Bu nedenle imanlarını dayandırabilecekleri daha sağlam bir temele özlem duydular. Zwingli Zürih'te hastalığa tutuldu. Durumu o kadar kötüleşti ki, iyileşmesinden tüm umutlar kesildi ve öldüğüne dair haber birçok yere yayıldı. O denenme saatinde umudu ve cesareti sarsılmadı. İmanla Golgota'daki çarmıha bakarak günahları bağışlamak için tek yeterli kefarete güvendi. Ölümün kapılarından geri döndüğünde müjdeyi eskisinden de büyük bir gayretle duyurmaya başladı. Ve sözleri alışılmadık bir etki bırakıyordu. Halk, mezarın kenarından kendilerine geri dönen sevgili pastörlerine sevinçle kucak açtı. Kendileri de hastaların ve ölmekte olanların bakımından gelmişlerdi. Şimdi ise müjdenin değerini eskiden hiç duymadıkları kadar hissediyorlardı. Zwingli, müjdenin gerçeklerini daha net bir şekilde anlamaya başlamıştı. Yenileyici gücünü de kendisinde daha yoğun bir şekilde tecrübe etmişti. İnsanın düşüşü ve kurtuluş tasarısı üzerinde durduğu konulardı. Adem'de hepimiz ölüyoruz, yozlaşmaya ve mahkumiyete batmış durumdayız dedi. Vayli 8. kitap 9. bölüm. Mesih bizim için hiçbir zaman sona ermeyen bir kurtuluş satın almıştır. Onun acıları ebedi bir kurbanlık, sonsuza dek etkin olan bir çaredir. İlahi adaleti buna sağlam ve sarsılmaz bir imanla bel bağlayan herkes adına sonsuza dek tatmin eder. Ancak insanların Mesih'in lütfu sayesinde günaha devam etme özgürlüğüne sahip olmadıklarını da açıkça öğretiyordu. Nerede Allah'a iman varsa Allah oradadır. Ve Allah nerede mukim ise, orada insanları iyi işler yapmaya yönlendiren ve teşvik eden bir gayret mevcuttur. De Bruyne, 8. kitap, 9. bölüm. Zwingli'nin vaazına o kadar büyük bir ilgi vardı ki, katedral kendisini dinlemeye gelen kalabalıklarla dolup taşıyordu. Gerçeği dinleyicilerine azar azar kaldırabilecekleri ölçüde açmaya başladı. Başlangıçta onları ürkütecek ve ön yargı meydana getirecek noktaları ortaya koymamaya özen gösterdi. İşi kalplerini Mesih'in öğretisine kazanmak, onları onun sevgisiyle yumuşatmak ve onun örneğini önlerinde tutmaktı. Müjdenin ilkelerini aldıkları zaman batıl inançlara dayalı fikirleri ve uygulamaları kaçınılmaz olarak ortadan kalkacaktı. Reform Zürih'te adım adım ilerledi. Düşmanları telaş içinde etkin muhalefete geçtiler. Bir yıl önce Wittenbergli keşiş Worms'ta papaya, imparatora hayır demişti. Şimdi de Zürih'te her şeyi papalık iddialarının benzer şekilde karşı direnişiyle yüz yüze kaldığını gösteriyordu. Zwingli'ye tekrar tekrar saldırıda bulunuldu. Papalık kantonlarında zaman zaman müjdenin öğrencileri yakma kazığına bağlanıyordu. Fakat bu yeterli değildi. Sapkınlığın öğretmeni susturulmalıydı. Konstans piskoposu bu amaçla Zürih konseyine 3 temsilci göndererek Zwingli'yi insanlara kilise kurallarını çiğnemeyi öğretmekle, dolayısıyla toplum huzurunu ve düzenini tehlikeye atmakla suçladı. Kilisenin yetkisi bir kenara bırakılırsa, yaygın anarşinin patlak vereceğini ileri sürdü. Zwingli, müjdeyi Zürih'te 4 yıldır duyurduğunu, burasının konfederasyondaki diğer tüm kentlerden daha sakin ve huzurlu olduğunu söyleyerek iddiaları yanıtladı. Öyleyse dedi, Hristiyanlık genel emniyetin en sağlam koruyucusu değil midir? Vayli, 8. kitap, 11. bölüm. Temsilciler, konsey üyelerini kiliseye devam etmeleri için uyarmışlar, kilise dışında kurtuluş olmadığını beyan etmişlerdi. Zwingli karşılık verdi. Bu suçlama sizi etkilemesin. Kilisenin temeli, kendisini imanla ikrar ettiği için Petrus'a bu adı veren aynı kaya, aynı Mesih'tir. Her ulusta İsa Mesih'e tüm kalbiyle iman eden herkes Allah tarafından kabul edilir. Dışında kalan hiç kimsenin kurtulamayacağı kilise gerçekte budur. De Bruyne, Londra baskısı 8. kitap 11. bölüm. Konferansın sonunda Piskopos'un temsilcilerinden biri yenilenen imanı kabul etti. Konsey, Zwingli'ye karşı herhangi bir işlem yapmayı reddetti ve Roma yeni bir saldırıya hazırlandı. Düşmanlarının entrikaları kendisine bildirildiğinde reformcu şöyle haykırdı: "Bırakın gelsinler. Onlardan ancak deniz kıyısındaki bir uçurumun eteklerinde gürleyen dalgalardan korktuğu kadar korkuyorum." Wiley 8. kitap 11. bölüm. Rahiplerin çabaları bastırmaya çalıştıkları davanın daha da yayılmasına hizmet ediyordu. Gerçek yayılmaya devam etti. Almanya'da Luther'in ortadan kaybolmasıyla moralleri bozulan gerçeğin bağlıları, müjdenin İsviçre'deki ilerleyişini gördüklerinde yeniden cesaretlendiler. Reform Zürih'te kurumsallaştıkça kötülüğün bastırılması ve düzen ve uyumun yaygınlaşmasıyla meyveleri daha da açık bir şekilde görülüyordu. Zwingli, "Huzur kentimizi konut edindi," diye yazdı. "Kavga yok, ikiyüzlülük yok, kıskançlık yok, çekişme yok. Böylesi bir birlik, Rab'den ve bizi esenlik ve dindarlık meyveleriyle dolduran öğretimizden değilse nereden gelmiş olabilir?" AGE 8. kitap 15. bölüm. Reformun kazandığı zaferler Roma yanlılarını onu alt etmek için daha kararlı bir çabayla çalışmak üzere harekete geçirdi. Luther'in Almanya'daki çalışmasının bastırılmasının ne kadar az şey sağladığını görerek reforma kendi silahlarıyla karşılık vermeye karar verdiler. Zwingli ile bir münazaraya girecekler, her şeyin düzenini ellerinde bulundurduklarından hem karşılaşma yerini hem de tartışmacılar arasında karar verecek olan hakemleri seçerek zaferi garantiye alacaklardı. Ve Zwingli'yi bir kez etkileri altına aldıklarında onlardan kaçamaması için gerekeni yapacaklardı. Önderi susturulan hareket hızla ezilebilirdi. Ancak bu amaç dikkatle gizlendi. Münazara Baden'de yapılacaktı. Fakat Zwingli gelmedi. Zürih Konseyi, papalık yanlılarının tasarılarından kuşkulandıkları ve papalık kantonlarında müjdenin savunucuları için kazıkların hazırlandığını duydukları için pastörlerinin kendisini bu tehlikeye atmasına engel oldu. Zürih'te Roma'nın gönderebileceği tüm yandaşlarla karşılaşmaya hazırdı. Fakat gerçeğin tanıklarının kanının henüz döküldüğü Baden'e gitmek, kesin bir ölüme yollanmak demekti. Reformcuları temsil etmek üzere Oecolon Padius ve Haller seçildi. Bilgili doktorlar ve rahip yardımcıları tarafından desteklenen ünlü doktor Ekse Roma'yı savunacaktı. Zwingli konferansta bulunmamasına rağmen etkisi hissediliyordu. Yazmanların tümü papalık yanlıları tarafından seçilmiş, başkalarının not tutması ise ölüm tehdidiyle yasaklanmıştı. Buna rağmen Zwingli Baden'de konuşulanların doğru haberini günlük olarak alıyordu. Münazarada bulunan bir öğrenci her akşam o gün sunulan tezleri kayda geçiriyordu. Başka iki öğrenci bu belgeleri Oecolon Padius'un günlük mektuplarıyla birlikte Zürih'te Zwingli'ye iletme görevini üstlenmişti. Reformcu bunları yanıtlayarak öğüt ve önerilerde bulunuyordu. Mektuplarını geceleri yazıyor, sabahleyin öğrenciler bunları Baden'e getiriyordu. Bu haberciler, kent kapılarında tetikte bekleyen muhafızları atlatmak için başları üzerinde, içinde kümes hayvanları bulunan sepetler taşıyor, bu sayede engellenmeden içeri girebiliyorlardı. Böylece Zwingli, kurnaz düşmanlarıyla mücadeleyi sürdürüyordu. Myconius onun için tefekkürüyle uykusuz geceleriyle ve Baden'e gönderdiği tavsiyeleriyle düşmanlarının ortasında bizzat tartışarak yapabileceğinden daha fazla emek veriyordu demişti. De Bruyne, 11. kitap 13. bölüm. Zafer beklentisinin heyecanıyla dolu Roma yanlıları, Baden'e en şatafatlı giysileri ve pırıltılı mücevherleriyle gelmişlerdi. Lüks yiyecekler yiyorlardı. Masalarında en pahalı lezzetler ve en kaliteli şaraplar vardı. Kilise görevlilerinin ağırlığını neşe ve eğlenceyle hafifletiyorlardı. Halk tarafından, dilenciler güruhundan bir nebze daha iyi görülen ve tutumlu harcamaları kendilerini masada ancak kısa bir süre tutmaya yeten reformcularsa buna belirgin bir tezat teşkil ediyordu. Oe Kolompadius'u fırsat buldukça odasında izleyen ev sahibi, onu her zaman ya çalışmayla ya da duayla meşgul bir halde buluyor, buna çokça şaşırarak sapkının en azından oldukça dindar olduğunu bildiriyordu. Konferansta ek kibirli bir havayla görkemli bir şekilde süslenmiş kürsüye çıktı. Alçak gönüllü Oe Kolompadius'sa sade bir şekilde giyinmiş olarak rakibinin karşısındaki kabaca yapılmış oyma bir tabureye oturmak zorunda bırakıldı. A.G.E. 11. kitap 13. bölüm. Ek'in gür sesi ve sınırsız özgüveni onu asla bırakmıyordu. Gayreti, şöhretli olduğu kadar altınla da harekete geçiyordu. Zira imanın savunucusuna cömert bir ödül vaat edilmişti. İyi tezleri işe yaramadığında hakaretlere, hatta yeminlere başvuruyordu. Mütevazı ve özgüvensiz Oe Kolompadius ise çatışmadan kaçınarak tartışmaya ciddi bir beyanla giriyordu. Allah'ın sözünden başka bir yargı, standardı tanımıyorum. A.G.E. 11. kitap 13. bölüm. Yumuşak ve nazik bir tavrı olmasına rağmen yeterliliğini ve kararlılığını kanıtladı. Roma yanlıları, adetleri olduğu üzere, kilisenin geleneklerinin yetkisine başvururken, reformcu kutsal yazılara sıkı sıkıya sarıldı. Anayasaya uygun olmayan geleneklerin İsviçre'de hiçbir yeri yoktur, dedi. İman konularındaysa anayasamız kutsal kitaptır. A.G.E. 11. kitap 13. bölüm. İki tartışmacı arasındaki zıtlık sonuçsuz kalmadı. Reformcunun nezaketle ve tevazuyla sunulan sakin ve net mantığı, Ek'in kibirli ve sert iddialarından tiksinen zihinlere hitap etti. Tartışma 18 gün devam etti. Kapanışında papalık yanlıları büyük bir güvenle zaferlerini ilan ettiler. Temsilcilerin çoğu Roma'nın yanında yer aldı. Kurultay, reformcuları mağlup ilan ederek önderleri olan Zwingli ile birlikte kiliseden atılmalarına karar verdi. Fakat konferansın meyveleri avantajın hangi tarafta olduğunu açığa çıkardı. Mücadele, Protestan davasına büyük bir enerji kazandırdı. Çok geçmeden önemli kentler olan Bern ve Basel'de reformdan yana olduklarını ilan ettiler.